Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 33. ayrım. Haliç'te mola verip motorlardan birini branda bezleri, perdelik kumaş ve iç çamaşırı kutularıyla, diğerini zerzevatla doldurdular. Baskını yapanların çoğunu evlerine dağılmaları için indirdiler. Tekrar yola düzüldüklerinde motorda kalanlar Haliç'ten yükledikleri malları silah torbalarının üzerine istiflediler. Şimdi maceranın ikinci kısmı başlıyordu. Deniz dümdüz ve kapkaranlıktı. Özellikle seçilmiş gecede ay yoktu. Kemal deniz yolculuğuna çok çabuk alıştığını, hatta bu işten hoşlandığını düşünmeye başlamıştı. Fışır fışır fışır. Aklına dayısı ile Marmara'da çıktıkları sandal gezintileri geldi. Elini uzatır, suyun içine sokardı. Ta ki eli suda kalmaktan buruşup ihtiyar eline dönene kadar. Sonra neşe içinde bağırırdı. Bakın dayı, ben de sizin gibi ihtiyar oldum. Dayısı gülerek başını okşardı. Hem ihtiyar hem berhudar olursun inşallah derdi. Sizin gibi ihtiyar oldum dediği dayısının o günlerde daha 20'lerini sürdürdüğünü düşününce elinde olmadan gülümsedi. Neşeniz yerine geldi ama asıl tehlike şimdi başlıyor Kemal Bey dedi kaptan. Un kapanı köprüsüne yaklaşıyoruz. Kemal'in gülümsemesi dudaklarında dondu kaldı. Un kapanı köprüsünden hiçbir engele takılmadan geçip Karaköy köprüsüne doğru ilerlediler. Köprü giriş çıkışlarının kontrolleri bu mevkide yapılıyordu. Karanlıkta bile Kemal, kaptanın yüzündeki endişeyi okuyabiliyordu. Motorda arama yaparlar mı diye sordu. Eğer teşkilatımıza mensup memurlar ümit ettiğimiz gibi nöbettiyseler, hayır. Değilseler, o zaman işimiz biraz zor. Köprüye yaklaştılar, köprü girişinde bir adam elindeki fenerle işaret veriyordu. Mustafa Kaptan keskin bir ıslık çaldı. Köprü üstündeki karaltı benzeri bir ıslıkla cevap verdi. Motor yavaşladı. Kaptan kontrol yerine yakın gitmeye başladı. Kemal kalbinin atışlarını duyuyordu. Deniz üzerinde seyir, sarı kamışta rüzgara karşı buz üzerinde donarak yürümek kadar eziyetli değildi ama ölümün her zamankinden çok daha yakınında durduğunu biliyordu şu anda. En ufak falsoda üzerlerine kurşun yağacaktı. Yazık olacaktı. Öldüklerine değil, hepsi ölümü göze almış insanlardı. Baskında elde ettikleri silahları yerlerine teslim edemeden ölecekleri, onca emek boşa gideceği için yazık olacaktı. Kemal içinden işlerin yolunda gitmesi için bir dua mırıldanmaya başladı. Eğer ölecekse bir işe yarayıp öyle öyleydi. Sarı kamışta haybeye giden canlar gibi bir kurşun olsun atamadan boşu boşuna ölmeyeydi. Bunları düşünürken tok bir ses duydu. Parola, hilal, işaret, menzil, geç, yolun açık olsun. Eyvallah. Köprüden geçip hızla Marmara'nın koynuna daldılar. Uzun bir süre gittiler. Kemal motorun kıçında üst üste atılmış ağlara sırtını dayamış, çektiği heyecandan yorgun, karanlık denizi seyrediyordu. Mustafa Kaptan Kemal'in yanına geldi, elini omzuna koydu. Artık bir yaramazlık olmaz. İnin aşağıda biraz kestirin dedi. Yok, iyiyim burada. Hava patlayacak olursa ki öyle bir korku alıyor burnum. Aşağıda kalamazsınız Kemal Bey. Mideniz bulanır. İyisi mi? Hazır süt liman giderken uykunuzu alın. Kemal sağ yanında uzanan kara parçasının lacivert mürekkeple çizilmiş gibi duran ışıksız görüntüsüne baktı. Uzaklarda tek tük ve çok cılız birkaç ışık vardı o kadar. Seyredeğer bir şey bulamayınca kendine söyleneni yapmak üzere doğruldu. Gerilen sinirleri boşaldığından beri üzerine bir bitkinlik gelmişti. Motorun kıç tarafına geçip bulduğu ilk münasip köşeye büzüldü, içi geçti. Telaşlı sesler, koşuşmalar, büyük bir ateş yakalım diye bağırışmalar, inen çıkan aceleci ayak sesleri, tuhaf bir rüya görüyordu Kemal. Güm diye düşen ağır bir sandığın gürültüsüyle gözünü açtı. Nerede olduğunu toparlayamadı hemen. Koğuşta ranzasında mı yatıyordu? Alışkanlıkla başını kollayarak doğruldu. Boğucuydu hava. Ayaklandı, el yordamıyla yürümeye çalıştı. Rüyasındaki tuhaf sesler devam ediyordu. Üç basamaklı merdiveni çıktı ve ağarmaya başlamış yıldızsız göğe baktı. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun dedi Mustafa Kaptan. Tüfek sandığını düşürdüler taşırken, uyandırdılar sizi. Kemal'in zihninde darmadağın duran parçalar yerlerine oturdu. Menzile vardık mı? Vardık hayırlısıyla. Epey uyudun Kemal Paşa. Uykuda paşalığa mı terfi ettim diye sordu Kemal gülerek. Bahriye paşalığına. Motorda onlarla kalan tayfalar getirmiş oldukları çuvalları, sandıkları yine bir karınca çalışkanlığı içinde sahile taşıyorlardı. Sahilde bekleyenlerin arasından da sandıkları taşımak için motora atlayanlar, yardıma koşanlar vardı. Diğer motor nerede diye sordu Kemal. Henüz gelmedi, bekliyoruz. Biz geleli ne kadar oldu? Bir saate yaklaştı. Amma da uyumuşum Mustafa Kaptan. Keşke uyandıraydınız beni. Diğer arkadaşlar neden bu kadar geciktiler acaba? Başlarına bir şey gelmiş olmasın. Peş peşe geliyorduk. Darıca'dan sonra gözden kaybettim. Bozulmuş olabilirler. Allah korusun. Belki iskeleyi ıskaladılar dedi silahları dışarı taşıyan tayfalardan biri. Kaymakam da öyle düşündü de işaret vermek için ateş yaktırıyor kıyıda. Hoş aydınlanıyor yavaş yavaş ortalık. Kemal motordan dışarı çıkınca ürperdi. Hafif bir rüzgar çıkmıştı. Tayfaların taşıdıkları malzemeler bir kenarda dağ gibi yığılı duruyordu. Cebinden karanlıkta yazdığı defterini çıkardı. Babalardan birinin üzerine ilişti, okumaya çalıştı. Yeterince ışımamıştı aynı gün henüz. Vazgeçti. Kocaman bir ateş parladı az ilerisinde. Kaymakamın mevzilerini bildirmek için yaktırdığı ateşti bu. Kemal rıhtımın üzerinde bir ileri bir geri dolanıp durdu. Gökyüzü artık süratle aydınlanıyordu. Defteri yeniden cebinden çıkarıp bu kez iyi kötü görebildiği malzeme listesini kontrol etmeye başladı. İkinci motor geciktikçe asaplar bozuluyordu. Kemal'in bulunduğu tekneyle gelen bütün malzemeler rıhtımda bekleyen arabalara taşınmış, onlardan boşalan yerlere zerzevat sandıkları yerleştirilmişti. Kemal'in güya ticaretini yaptığı branda bezleri, perdelik kumaşlar ve fanile kutuları da rıhtımda kenara istif edilmişti. Mustafa Kaptan Kemal'in yanına geldi. Yolcu yolunda gerek Kemal Paşa dedi. Bizim artık ayrılmamız lazım. Bir an evvel gidin. Arkadaşlar bir yerde bozulup kalmışlarsa yardımcı olursunuz dedi Kemal. Bahriye paşası olduğun belli oluyor. Keh keh güldü Mustafa Kaptan. Bozulmuşlarsa bu derin denizde demir tutturamazlar Kemal Bey. Sürüklenmişlerdir kim bilir nereye. Kemal kendini aptal gibi hissederken kaptan elini uzatıp veda etti. Mustafa Kaptan'ın motorunun palamarları çözüldü, pata pata diye sesler çıkartarak suda açığa doğru kaymaya başladı ve sabahın ilk ışıklarıyla yer yer koyu sarıya, yer yer kırmızıya boyanan denizde giderek mini minnacık bir nokta oldu motor. Kemal onu şehrine bağlayan son ilmeği de böylece çözdüğünü düşündü. İstanbul'a ait teknenin gözden kaybolmasıyla şimdi artık tamamen gurbetteydi. İçinde hem acayip bir boşluk hem de bir hafiflik hissederek güya ticaretini yaptığı fanile kutularından birinin üzerine ilişip sayımını yapmak için ikinci motoru beklemeye başladı sabırla. İkinci motorun gelişinden öğlen saatlerine doğru ümitlerini kesmeye başladılar. Güneş ufukta iyice yükselmişti. Kara Müsser Kaymakamı ve yanındakiler motorun denizlerde kontrol yapan İngiliz hücum botlarından birine yakalandığından emindiler. Herkesin yüzünden düşen bin parça oluyordu. Öyle bir ihtimal belirdiğinde silahları denize dökeceklerdi dedi Kemal, teselli vermek istercesine. Sonra hemen hatırladı ki silahları denize dökmekle de paçayı kurtaramazlardı. Çünkü silahların çoğu Kemal'in bindiği motora yerleştirilirken esir alınan askerler Ahmet Kaptan'ın motoruna bindirilmişlerdi. İnsanları da denize dökecek değillerdi ya. Burada rüzgarı yiyerek bekleşeceğimize kasabaya dönelim dedi kaymakam. Belki İstanbul'dan bir haber gelir. Umutsuzluğun son kertesinde rıhtımdan ayrılmak üzerelerken ufukta bir nokta gibi göründü ikinci motor. Yürekleri ağızlarında beklediler. Evet, gelenler onlardı. darıca önlerinde motorları bozulmuş, arızayı düzeltmek için çok zaman harcamışlardı. Rıhtımda bekleyenler motoru sevinç tezahüratıyla karşıladılar. Silahlar boşaltıldı, esirler silahları almaya gelen Kuvayi Milliye Komutanı'na teslim edildi. Bir baskın daha başarıyla sonuçlanmıştı. İngilizlerin bu baskına karşılığı pek şiddetli oldu. Tutukladıkları pek çok kimseyi işkence ederek konuşturmaya çalıştılar. İstanbul hükümetine tehdit ettiler ve hava karardıktan sonra köprülerin altından hangi boyda olursa olsun her türlü deniz vasıtasının geçmesini kesinlikle yasakladılar. 31 Aralık 1920. Dilruba Hanım akşam yemeğinden sonra oturma odasında çene çalan kızlarına katılmadı. Abdestini aldı, namazını kıldı, yatağına girip geç saatlere kadar Kur'an okudu. Sonra Kur'an'ını başucuna bırakıp duasına etti. Gece göreceği rüyanın hayırlara vesile olmasını temenni ederek istihareye yattı. 2 hafta önce muallasını arka sokaktaki komşunun oğluna istemişlerdi. Kendi hallerinde dürüst, iyi insanlardı isteyenler. Yıllar önce anneler aynı mahalle bakkalından alışveriş ederlerken tanışmışlar. Birbirlerinin evine, sabah kahvesine, bayram ziyaretlerine gidip gelmişler. Börek ve reçel tarifleri alıp vermişler. İyi anlaşmışlardı. Tanıdığı ve sevdiği bu aileye kızını vermemezlik edemiyordu. Ama Dilruba Hanım'ın anne yüreği, Beyazıt'taki bir konakta uzaktan da olsa Vükela'dan bir akrabası bulunduğunu unutamıyordu. Bir gün denk düşer de Reşat Beyefendi kalemindeki genç katiplerden bir ikisine evlenme çağında akrabaları bulunduğunu fısıldayıverirse, hangi katip istemezdi Nazır'ın helal süt emmiş genç akrabalarını eş olarak almayı? Himayelerine verdiği mehpare evin küçük beyini ayartabildiyse, kendi kızlarının nasibine de küçük beyin münevver arkadaşlarından birileri düşerdi elbet. Mualla ve meziyet, o zaman Beşiktaş'ın bu mütevazı sokağındaki boyaları dökülmüş ahşap evden kurtulur, konaklara gelin giderlerdi. Yaklaşık 40 yıl öncesinde babası tarafından satın alındığında elbette böyle harabe değildi 3 katlı ev. Beyaza boyalı, kırmızı kiremitli, cumbalı, şirin bir İstanbul eviydi. Dilruba Hanım çocuktu henüz. 93 Harbi'nin ertesinde Kafkaslardaki korkunç kıyımdan kaçarak gelmişlerdi İstanbul'a pek çok Çerkez ailesi gibi. Etek uçlarına, astarlarına, saçlarına saklayarak kaçırabildikleri altınlarıyla bu evi almışlardı. Yeni yurtlarında huzurlu bir yaşam kurmayı hayal etmişlerdi. Ne var ki Osmanlı'nın çökme, çözülme devrine rast gelmişti gelişleri. Ailenin erkeklerini savaşlarda, kadınlarını doğumlarda, çocuklarını sari hastalık salgınlarında kaybetmişlerdi. Yoksullaşmış, mutsuzlaşmışlardı. Yine de Allah'a şükretmek lazımdı. Hiç olmazsa bu vatanda canları ve ırzları tehlikede değildi. Ve ikbal görmüş akrabaları vardı, icabında ellerinden tutacak. Eğer kızlardan biri iyi bir izdivaç yapacak olursa, Recep'e dahi münasip bir iş ayarlanabilirdi devlet kapısında. Dilruba Hanım hediyesi elinde, kızları peşinde, Behice Hanım'ın son doğumunu tebrike konağa gittiğinde ve doğum ziyaretlerini kabulde zorlanan ev halkına yardım için yatıya kaldığında Saraylı Hanım'a da çıtlatmıştı bu düşüncesini. Saraylı Hanım, Reşat Bey için bugünlerde burnundan soluyor, çöp çatanlık yapacak hali hiç yok demişti. Ama ileride, mehpareminin doğumunda yine birkaç gece kalmak üzere konağa geldiğinde inşallah konuyu Reşat Bey'e fısıldayacağına söz vermişti. Saraylı Hanım severdi çöp çatanlık yapmayı. Dilruba Hanım, mehparenin doğumuna kadar mevki sahibi ve muhtemelen daha zengin bir damat adayı için kızı beklesin mi yoksa komşunun oğluna mı versin karar verememişti. Hayat ona hazır sular akarken ellerini yıkamanın akıllıca bir iş olduğunu pek çok tecrübeyle öğretmiş bulunuyordu. Ayrıca muallanın adının mahallede kendini beğenmişe çıkmasından da korkuyordu. Kısmet ayağa kadar gelir ama tepersen kaçıverirdi. Bütün bunları düşünüyordu da aklına kızının isteğini sormak hiç gelmiyordu. Onu kocaya verirlerken kimse de ona danışmamıştı. Çocuklara eş seçmek büyüklerin, akrabaların hatta komşuların işiydi. Şimdi bu büyük mesuliyetin altında ezilir, kararını veremezken bakalım rüyaları ona nasıl bir yol gösterecekti. Dilruba Hanım derin uykusundan ard arda işitilen patlama sesleriyle uyandı. Rüyasında kızlarına çifte düğün yapmakta olduğu için duyduğu gürültüyü davul sesleri zannederek yüzünde mutlu bir gülümsemeyle dikildi yatağında. Ama hayır, onu uyandıran ses davul sesi değil, bomba sesiydi ve hiç durmuyordu. Yataktan o kadar çabuk fırladı ki bir an başı döndü, düşecek gibi oldu. Sendeleyerek pencereye yürüdü, perdeyi araladı. İki katlı evlerin damları üzerinden görünen gökyüzü kıpkızıl bir ışıkla aydınlanmıştı. Yakınlarda bir yerde yangın çıkmıştı demek. Sokaklar şaşkın ve çaresiz, sağa sola koşuşan insanlarla dopdoluydu. Bombalar patlamaya devam ediyordu. Düşmanlar sokaklarını mı basmıştı? Evlerine mi gireceklerdi? Öldürecekler miydi onları? Yağmalayacaklar mıydı? Dehşet içinde dışarı fırladı ve aynı gürültüye uyanmış, yanına koşan kızlarıyla çarpıştı. Kızlar korkudan tir tir titriyorlardı. Neler oluyor anne? Bombalanıyor muyuz? Nedir bu gürültü? Abiniz nerede? Recep nerede? Dönmemiş henüz. Bu saate kadar nasıl dönmez? Allah'ım, oğluma bir şey mi oldu? Vuruldu mu? Ne oldu? Allah korusun anne, ağzından yel alsın. Çabuk giyinin kızlar, çarşaflanın, diyebildi. Yine pencereden bakarak, bakın herkes kaçıyor, biz de kaçalım. Bu saatte nereye gideceğiz anne? Reşat Bey'in konağına gideriz, oraya sığınırız. Vükela evidir, hiç olmazsa emniyette oluruz. Nasıl gideriz oraya kadar? Belki bizi sirkeciye atacak bir sandal buluruz. Olmadı, yürürüz. Hadi çabuk olun, gidin giyinin. Recep'e nereye gittiğimizi yaz, sofadaki konsolun üzerine bırak, emim eziyet. Hadi çabuk ol. Patlamalar ard arda, kulakları sağır edercesine devam ederken, Dilruba Hanım odasındaki sandığından içinde kasa niyetine altınlarını ve evin tapusunu sakladığı teneke kutuyu çıkardı, el yordamıyla çekmelerin birinde anahtarlarını buldu, kutuyu açtı ve bir an etrafına bakınarak kullanabileceği bir şey arandı. Sonra aceleyle yataktaki yastıklardan birinin kılıfını çekip, kutudaki birkaç parça mücevherini ve altınını yastık kılıfının içine boşalttı, ağzını sımsıkı düğümleyip, kılıfı uzun bir kuşakla beline bağladı, mantosunu giydi, üzerine çarşafını aldı. Hazır mısınız kızlar diye seslendi. Hazırız anne. Recep'e, yazdım anne, yazdım, konsola bıraktım dedi meziyet. Dilruba Hanım ve kızları patlama sesleri arasında itiş kakış merdivenden inip sokak kapısını açtılar, dışarı süzüldüler. Sokak ana baba günüydü. Evlerden fırlamış insanlar birbirlerine korku içinde neler olduğunu soruyor, kadınlar bağırışıyor, çocuklar avaz avaz ağlıyor, köpekler havlıyor, bekçiler düdüklerini ötürüp duruyorlardı. Pencerelerden salkım salkım insanlar sarkıyordu. Herkes birazdan bağırdığı için hiçbir şey anlaşılamıyordu. Dilruba Hanım kızlarına elimi sımsıkı tutun, sakın bırakmayın diye yüksek sesle bağırdı o gürültüde kendini duyurmak için. Birbirimizi kalabalıkta kaybedersek Beşiktaş vapur iskelesinde buluşuruz, emi. Halk sokağın ana caddeye açılan ağzına doğru koşuyordu. İtiş kakış birbirini ezerek düşenlerin üzerine basarak gidiyorlardı. Dilruba Hanım o telaş içinde ayakkabılarını giymeyi unuttuğunu fark etti. Şıpıdık terliklerle hem yürüyemiyor hem de ayakları üşüyordu. Kızların ellerini bırakmamaya çalışarak belindeki torbayı kontrol etti. Yastık kılıfı bağladığı yerde duruyordu. İçi rahatladı. Patlamalar kısa aralıklarla devam ediyor. Gökyüzü her patlamada önce kıpkırmızı oluyor, sonra çeşitli renklere bürünüyordu. Mavi, sarı, turuncu ve mor ışıklar çakıyordu başlarının üzerinde. Yaşlı bir adam kıyamet kopuyor diye haykırdı. Bombo filan değil, kıyamet bu. İnsanlar büsbütün galeyana gelerek çığlıklar içinde koşmaya başladılar. Arkasındaki kişi Dilruba Hanım'ın çarşafına basınca kadın sendeledi, düşecek gibi oldu. Başındaki örtü kayıp yere düştü. Eğilip alması imkansızdı. Nasılsa hep birlikte ölmek üzereydiler. Konu komşuya rezil olacağım diye bir endişesi kalmamıştı. Örtüyü düştüğü yerde bırakıp kızlarını çekiştirerek yürümeye devam etti. Karşı istikametten gelen kalabalığın gittiği yönün tersine zorlanarak yürümeye çalışan biri vardı. Kollarını yanlara açmış, üstlerine üstlenerek geliyordu. Adam tam karşılarına gelip aniden Dilruba Hanım'ı ve kızlarını göğüsleyiverince "Amanin!" diye haykırdı kadın. "Anne nedir bu haliniz? Saçınız başınız açık. Nereye gidiyorsunuz Allah aşkına?" "Aa Recep, oğlum, kıyamet kopuyor görmüyor musun? Gökyüzü bin bir renk aldı, kaçıyoruz işte." Dört kişi birden sokağın orta yerinde durunca arkadan gelenler ilerlemek için onları iteklemeye, dirseklemeye başladılar. Recep güç bela annesini ve kardeşlerini yolun kenarına çekti, bir kapı dibine sığındılar. "Anne delirdiniz mi siz? Çabuk yürüyün evinize, haydi." "Oğlum bombalar patlıyor, duymuyor musun? Reşat Beylere gidelim, oraya sığınalım." "Ne bombası, ne kıyameti?" diye sordu Recep. "Görmüyor musun? Herkes kaçıyor işte." "Biz evimize dönüyoruz," dedi Recep. "İnşallah kapıyı çekmeyi unutmamışsınızdır. Yoksa çoktan evi boşaltmıştır hırsızlar." Tam o esnada bir büyük patlama daha oldu. "Bak gördün mü nasıl bombalıyorlar?" dedi Meziyet. "Kızlar o bomba değil, o bir havai fişek. Deniz kıyısına kadar gidebilseydiniz, fişekleri görebilecektiniz," dedi Recep. Yüzünde gülmekle ağlamak arası tuhaf bir ifadeyle. "Gavurlar yeni yıla girişlerini tesit ediyorlar. Beşiktaş önlerine demirledikleri bir kruvazörden yarım saatten beri havaya havai fişekler atıyorlar. Yürüyün evinize haydi." "Aa ne diyorsun oğlum sen?" diye geveledi Dilruba Hanım. "Havai fişek kışın atılmaz ki." Dilruba Hanım terliğinin teki ve başörtüsü kaybolmuş, saçları dağılmış, beline bağladığı torba kayarak kalçasının üzerine kadar inmiş, soğuktan donmuş, perişan bir vaziyette evine doğru yürümeye çabalarken, bu gece yaptığı istihareden gerekli dersini aldığını düşünüyordu. Allah onu önce kıyamet günü sandığı bir mahşerde ölümle burun buruna getirmiş, sonra hayata iade etmişti. Evin kapısını eğer sıkıca çekmişse ve hırsızlardan korunabilmişse, fazla uzatmadan yarın muallayı isteyen aileye rızasını bildirecekti. Hayırlısı neyse o olsundu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 316-327. Devamı 34. ayrımda.